Ayrım 7.
Güzel dediğimiz şey gerçekte içindeki bu üçlemenin varlığı kadar güzeldir. İnsanoğlu bu üçlemeyi sezme yeteneğine sahiptir. Sanat eğitimi dersleri bu sezgiyi güçlendirmeye yönelik derslerdir. İnsan bedeni ve yaşamı için dengenin ne anlama geldiği matematiksel olarak da karşılığını bulmaktadır. Bir denklem iki tarafın dengelenmesiyle sonuçlanır. Drama eğitimcileri ısınma çalışmalarının içerisine bilerek denge hareketleri koyarlar. Çünkü insan bedenini dengede tutabildiği ölçüde yaşantısını kolaylaştırabilir. Sağlıklı yaşamın temelinde denge vardır. Omurların dizilişi, başın boyun üzerinde duruşu, doğru oturuş, kasların doğru çalıştırılması ve benzeri ısınma çalışmaları hep denge kazanmak içindir. Denge eğitimi beden eğitimi dersinin alanına doğrudan girmektedir. Dengesini bulamayan bir beden ritmik hareket edemeyecektir. Ritmik hareket etmedikçe denge kurulamayacaktır. Bu evrendeki hareket ritim denge üçlemesiyle örtüşen bir durumdur. Halk danslarını hareket ritim denge açısından ele aldığımızda mükemmel sonuçları görülür. Yoga gibi bazı bireysel beden çalıştırma teknikleri de denge hareketleri üzerine kurulmuştur. Bunlara spor denilmez, bunlar yarışma için yapılmayan kültür fizik hareketleridir. Bu tür kültür fizik hareketlerinin felsefesinde denge insanı mutlu eden şeydir ifadesi geçer. Müzikte denge dil ile doğrudan bağlantılıdır. Şarkılar, hecelerin uzunluk kısalıklarının matematiksel toplamları eşit olan ölçülerle yapılır. Vuruş sayıları denk müzik cümleleri defalarca yinelenir. Bu sırada binlerce kez ritmik nabız atışları beyne nakşedilir ki bu da ritmik algılamayı besleyen en güçlü eğitim olmaktadır. Müzik dil matematik bağlantısı bilinen en güçlü zihinsel bağlantılardır. Dildeki ritim ezginin ayakları üstünde dengede durmasını sağlarken aynı sözün anlamını kendi ses telleri aracılığıyla ezgileyerek dışa vurmak ve bu yolla iletişim kurmak zihinsel faaliyetin en üst noktada gerçekleştiği anlardır. Şarkı söylemenin bir diğer özelliği de insanın yücelme duygusu tattırmasıdır ki iyileştirici yanı kuşkusuz ağır basar. Yücelme duygusunu insana yaşatmak kadar eğitimin başka ne amacı olabilir ki? Birlikte şarkı söylemekse insan beynini kirlikten ve ayrık otlarından temizleyen en büyük arındırıcı etkinliktir. Keza bir müzik aleti çalmak, bedeni dengeli tutmayı, iki eli bağlantılı ve dengeli çalıştırmayı ve tüm duyuları birlikte çalıştırmayı beraberinde getirdiği için bütünsel bir zihinsel faaliyettir. Bir çalgıya kumanda etmek keza otokontrol geliştiren ve iyileştirici yanı olan bir durumdur. İnsanoğlunun kendini insanlaştırma serüveninde müziğin ve diğer sanatların yeri bu kadar açıkken sanat eğitimi derslerini temel ders olarak düşünmemek insanın kendine saygısını yitirmesi anlamına gelir. Temel derslerin doğayla ve zihnin doğasıyla bağlantısı. Evrendeki ritmin sayılarla ifadesi matematik. Konuşarak ifadesi dil, seslerle ifadesi müzik, çizim ve renklerle ifadesi resim, bedensel hareketle ifadesi beden eğitimi derslerinin alanını belirler. Bu dersler insanın doğayla uyumundan ortaya çıkmış alanlardır. Her biri diğerini besler. Birinin geliştirmesiyle diğeri de gelişir. Birinin eksik kalmasıyla diğerleri olumsuz etkilenir. Hepsi de insanın doğuştan getirdiği yeteneklerdir. Matematik ne kadar yetenekse müzik de o kadar yetenektir, dil de o kadar yetenektir, resim de. Matematik dersi alan bir çocuk nasıl ki matematik profesörü olacak demek değilse, müzik dersi alan bir çocuk da müzisyen olacak demek değildir. Dil dersi alan bir çocuk nasıl ki romancı, şair, yazar olacak demek değilse, resim eğitimi alan bir çocuk ressam, beden eğitimi dersi alan bir çocuk da sporcu olacak demek değildir. Bütün bu dersler çocuğun doğal temel gereksinimleridir. Bu derslerin ortasında bunların bileşeni olan bir ders daha vardır ki adı hayat bilgisi dersidir. Tüm dersler çocuğu hayata güçlü bir şekilde hazırlamak içindir. Çocuk hayat bilgisi dersinde okulda aldığı bilgilerin hayatla bağını kurar, olaylar arasında bağ kurmayı öğrenir, kendini gelecek yaşantısına hazırlar. Bu noktada gelecek yaşantıdan kastedilen şeyin yalnızca para kazanmak üzere yapılan iş hayatının olmadığı, tüm yaşam süreçlerini kapsadığı bilinmelidir. Temel derslerin doğa ile ve zihnin doğasıyla bağını kurmaya resim dersiyle devam edelim. Daha 5 yaşındayken çocuk eline kalemi aldığında bir şeyin resmini çizmeye çalışır. Demek ki çocuğun doğasında resim yapmak var. Peki çocuk bu resmi yaparken zihinsel olarak hangi işlemleri gerçekleştirmektedir? Bunu analiz edelim. 1. Büyük bir nesneyi küçülterek kağıda aktarmaktadır. Mühendisin matematik bilgisiyle ve alet kullanarak çizdiği projeyi o bilmeden zihinsel matematik yaparak küçültmüş, zihinsel orantı kullanmıştır. 2. Ayrıntıyı gözlemiş ve gözlemini kağıda indirmiştir. 3. Beyin kas koordinasyonu kurmuş, eline kumanda etmiştir ve tamamen kendi gücüyle bir işi başarmıştır. 4. Uzun, kısa, ne kadar uzun, ne kadar kısa, yuvarlak, kare, dik, üçgen, silindir, yatık, eğri, düz, geniş, dar açı, geniş açı, oran, simetri ve benzeri tüm geometrik ve mantıksal işlemi zihinsel olarak yapmış ve bunu somut olarak göstermiştir. 5. Çocuğun beynine ekilen resim kültürü sayesinde ileride bu kültürün üzerine ekilecek fen bilgilerini onun beyni orada tutmaya hazır hale gelir. Çünkü bilgi uygun kültür ortamı olmadan zihinde kök salamamaktadır. Tıpkı tohum toprak ilişkisi gibi. Sert bir zemine ekilen tohum toprağa karışamaz, orada kök salamaz. Toprağın havalandırılmış olması kültür, tohum için ön koşuldur. Resim dersinin temeli çizimdir. Ressamlık eğitimi sırasında buna desen denilmektedir. Çizimin renklerle yapılması resim sanatıdır. Renkler ise doğanın bir başka uyumunu içselleştirmektedir ki doğadaki uyum insana huzur verir. Doğadaki dengeyi resimle ifade etmek insanın iç dengesini bulmasına zemin hazırlar. Hayatı anlamlı ve keyifli hale getirir. Çocuğun hayattan zevk alır hale getirmek onu ileride yaşayacağı problemlerinin üstesinden gelmesine en büyük yardımdır. Çünkü hayatı güzelleştirmek, hayatı kolaylaştırmanın, problemlerin üstesinden gelmenin yoludur. Zihnin doğası nasıl bozulur? Dünyamızın hızla kirlendiği bir dönemde doğa nasıl ki acımasızca yok ediliyorsa, doğanın dengelerine insan eliyle nasıl ki müdahale ediliyorsa, aynı şekilde zihnin doğasına da insan eliyle acımasızca müdahale edilmektedir. Bir yandan genetiğiyle oynanmış yiyeceklerle insanın beslenme şekli değiştirilirken, buna paralel olarak zihnin doğasına aykırı biçimde eğitim sistemleri değiştirilmektedir. Bu konuda metropol ülkelerde bir hayli mesafe kat edilmiştir. Aynı eğitim programı paketler halinde diğer ülkelere gönderilmektedir. Eğitim sistemine müdahale çok sistematik bir şekilde gün gün birer maddesi kamuoyuna açıklanarak uygulanmaktadır. Her bir açıklama bir sonrakini gözden uzak tutmak üzere ustaca hazırlanmış görünmektedir. Kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde iyi bir şeymiş gibi yaldızlı ambalaj içerisinde sunulmaktadır. Tüm insanlığın önüne konulan bu ilkel eğitim programında belli yanlışlardan yola çıkılmaktadır. A. İlk adım zihnin parçalı olduğunu savunmakla başlıyor. Multiple intelligence, parçalı zeka, her bir yeteneğin ayrı bir zeka olduğunu söyler. B. Duyuları parçalar ve her çocuğun farklı öğrenme stili olduğunu söyler. Duyuların bütünselliğini yok eder. Örneğin gördüğü ile işittiğinin arasında zihinsel bağ kurmayı engeller. C. Dersleri parçalar ve her çocuk tek bir alanda başarılı olabilirmiş gibi daha 9 yaşındayken ders seçme başlatılır. Derslerin birbiriyle bağı ve hayatla bağı kopartılır. Ayrıca bu yolla eğitimde birlik bozulur. Belli bir konuda ortak fikrin oluşması engellenir. D. Okul dışındaki kurslarda öğrenmeye yönlendirir. Bunu yerel olanaklardan yararlanma, konstruktif yaklaşım adı altında getirir. Okul eğitim kurumu olmaktan çıkartılır, okulun içi boşaltılır. Bu yolla çocuğun hiçbir sosyal grubun üyesi olmasına fırsat vermez, çocuk yalnızlaştırılır. E. Öğretmeni eğitimin planlayıcısı olmaktan uzaklaştırır. Bilgisayarı öğrenmenin en etkili aracı kabul eder. F. Temel dersler kendi içinde parçalara bölünerek seçmeli ders çeşidi çoğaltılır, temel derslerin bütünselliği yok edilir. G. Getirilen sözde seçmeli dersler paket programlar halinde belli dönemlere ayrılarak bir daha parçalanır, eğitimde süreklilik ve ritmik tekrar kuralı bir daha çiğnenir, böylece temel dersler hem dikey hem de yatay olarak iki kere bölünür. H. Az bilgi iyidir diyerek temel derslerin içi bir daha boşaltılır, fen bilimlerine temel oluşturan fen bilimleri kültürünü eken üniteler ayıklanır, atılır, tarih bilinci oluşturulmaz, birbiriyle bağlantısız olaylar üstelik tarihsel sıralama yapılmadan verilir. İ. Başlangıç eğitiminde okuma yazma öğretilirken harften öğrenme yaptırılır, tümden gelin pedagojisi kaldırılır. Konuşarak okula gelen çocuk kekelettirilir. Böylece hızlı okuma engellenir, harfleri görmeye çalışmaktan sözcüğün anlamı kaybettirilir, dildeki akış, matematik, ritim ve duygu yükü ezgiye karşılıktır, yok edilir. J. Yabancı dil öğrenme ana dilden daha önemli hale getirilir. Kendi ana dilinde düşünme ve zihinsel faaliyet yavaşlatılır. K. Her çocuk bir alanda başarılı olabilir diyerek, daha 9 yaşındaki bir çocuğun örneğin seçtiği bir spor dalında üniversiteye kadar gidebilmesi için diğer derslerin hiçbirinde başarılı olması istenmez. Böylece çocuğun olaylar arasında bağ kurabilme gücü iyice zayıflatılır. L. Çocuk bireydir der. Çocuğu çocuk olarak ve sosyal varlık olarak kabul etmez. Kaldı ki birey olmak bağımsız karar verebilmeyle ve empati kurabilme olgunluğuna erişmeyle ilgili bir durumdur. Bütün bunlardan sonra çocuğun eline verilen diploma boş bir kağıt parçası olacaktır ve ancak üniversitede yüksek lisans yapma şansı bulabilen az sayıdaki çocuk, elit tabakanın çocukları için okullar zinciri getirilir, bir iş sahibi olabilecektir. Şimdi önümüze bir müfredat programı geliyor ve orada diyor ki, çocuğa soralım neyi öğrenmek istiyor, ne yiyeceğini çocuğa soralım mı? Bazı dersler yetenek, ilgi, istek dersidir. Çocuk bunların içinden seçsin. Tahıl, sebze, meyve, et ve sütten oluşan temel gıdaların bir grubunu isteğe bağlı yiyecekler diye ayırmak olur mu? Seçtiği çalgı dersini 3 ay alsın, sonraki 3 ay isterse görsel sanatlar dersi alsın. Çocuğa 3 ay peyniri, sonraki 3 ayda yumurta verilir mi? Bu ders resim dersinin yerine getirildi. Bilgisayarda animasyon yoluyla yapılmış, insansız filmler için teknisyen yetiştiren güya sanat dersi. Elektronik müzik ne kadar müzik sanatının karşılığı ise, görsel sanatlarda o kadar resim sanatının karşılığıdır. Bilgisayar dersini seçen çocuk, sanat ve spor etkinliklerine katılmak zorunda değildir. Çocuğun önüne çikolata koyup, diğer yemekleri yemesen de olur denir mi? Çocuk bireydir, kendisiyle ilgili kararları kendisi almalıdır. Hangi besinlerle beslenmesi gerektiğini çocuk nasıl bilebilir? Bu beslenme ile sağlam çocuğun beden sağlığını ne kadar koruyabilirsek, bu eğitimle onun zihinsel sağlığını da o kadar koruyabiliriz. Şimdi soruları değiştirelim. Kötü beslenmenin çocuğunuzda açtığı zararları fark ettikten sonra ne kadar sürede bunu düzeltebileceğinizi düşünürsünüz? Bu şekilde bozulmuş bir sağlığın dengesini yeniden bulması sizce kaç yıl sürer? Diyelim ki sağlıklı doğmuş bebeğinizi bir doktora danışarak büyütüyorsunuz ve o size yukarıdaki beslenmeyi öneriyor. Ne yapardınız? Aynı tepkiyi zihin sağlığı yerinde doğmuş çocuğunuza yukarıdaki eğitimi vermek isteyen eğitimcilere de gösterir miydiniz? Doğanın bozulan dengesini bulması sizce kaç yüzyılın işidir? Doğası bozulmuş bir zihnin yeniden dengesini bulması sizce kaç yıl sürer? Son soru. Zihnin doğası bozulsun mu? Çocuklar çiçeklerimizdir, onların eğitimi biz yetişkinlerin işidir. Onlar tek başlarına neyin kendisi için daha iyi olduğuna karar veremezler. Onların doğasını bilecek ve doğasını bozmadan onlara bu desteği vereceğiz. 6. Bölüm Kültür Sanat Yazıları. Sanatta Küresel Kirlenme, Postmodern Sanat. Tüm sanat dallarında dikkati çekecek düzeyde hızlı bir kirlenme gözlenmektedir. Kirlenmenin temelinde kullan at, hızla tüket ekonomi anlayışı vardır. Bu ekonominin adı neoliberal ekonomidir ve son 30 yıldan beri Batı kapitalizmi buna göre programlanmıştır. Neoliberal ekonominin sanattaki ideolojisi postmodernizmdir. Modern ötesi demek olan postmodern sözcüğünü açıklama getiren kimi eleştirmenler, içi boş anlamında postmodern benzetmesini yapmakta haklı gözükmektedirler. Çünkü artık kalıcı olan modern sanat eserlerinin yerini postmodern içi boş eserler almaktadır. Fast food adıyla dilimize giren ayaküstü beslenme gibi ayaküstü tüketilen sanat ürünlerine müşteri olmamız istenmektedir. 20. yüzyılın iki devrim önderi olan Atatürk ve Lenin'in sanatın ne olduğu üzerine görüşlerinden yola çıkarak duruma açıklık getirmeye çalışalım. Mustafa Kemal kendisiyle tanıştırılan Nazım Hikmet'e gayeli şiir yazın der. Rus devriminden sonra yazarlar Lenin ile bir görüşme yapar ve ona derler ki artık ezilen işçi sınıfının acılarını yazacağız. Lenin onlara eğer edebiyat acıları yazmaksa adliye arşivleri bu acıların yazıldığı dosyalarla doludur. Alın kitap yapın, edebiyat bu olmasa gerek der. Neyin sanat eseri olup olmadığı üzerine iki önemli ipucunu burada görmek mümkündür. Gayeli ve edebi anlatımı olan eser. Günümüzde sanatta kirlenme şu şekillerde ortaya çıkmaktadır. Eseri yozlaştırma, çarpıtma. Sokak kültürünü sanatın içine sokma. İçini boşaltma. Sanatçıyı teslim alma. Sanat piyasasını ele geçirme. TV kanallarını pop kültürle doldurma. Klasik sanatlara talebi azaltma. Ulus ötesi tekerlerin egemenliği. Teknolojiyi insanın önüne geçirme, kullan at piyasa ekonomisini egemen kılma, etik değerlerin çiğnenmesi, kavramları tüketim ekonomisine hizmet edecek şekilde değiştirme, klasik sanatları sokağa indirme. Edebiyatta. Edebiyatçılar postmodern ürünlere omurgasız eser, başı sonu birbirine bağlantısız roman, sokak dilini edebiyat sanmak, sözcük oyunlarıyla anlamsız diyaloglar, estetik sezgiden ve estetik doyumdan uzak bireyci bunalım şiiri, kalemin gittiği yeri bilmeyen kurgusuz anlatımlar, sanatsal formların kırıldığı denge oluşturulmamış eser gibi açıklama getiriyorlar. Bu tür eserlerin günlük tüketime yönelik olduğunu, kalıcı olmayacaklarını ve bu nedenle postmodern yazarların aynı zamanda popülist olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dildeki kirlenmenin örneklerini sanat dünyasından vermek gerekirse, İngilizce hakimiyetine örnek Fazıl Say'ın son CD'sine Black Earth adını verdiği Kara Toprak türküsüdür. O şimdi siyah yer kabuğu oldu. Eurovision şarkı yarışmasına İngilizce katılmak gibi. Carlo Domenicone'nin koyun babası, Gilbert Biberia'nın Haydar Haydar'ı gibi örnekler ise bu alanda etik duruşları sergilemektedir. Resimde. Ressamlar postmodernizmin resimdeki karşılığının klasik bir eserin kalıplarını kırarak ondan yeni bir eser meydana getirmek olduğunu ifade ediyorlar ve soyut resimle karıştırılmaması gerektiğini ekliyorlar. Sanat adına estetik beğeniden uzak ürünler verilmesinden yakınıyorlar. Son İstanbul Bienali'nin ne kadar estetikten uzak olduğu basında yer aldı. Klasik sanatçıların katılmadığı bu bienalde yeni kuşak öğrenciler ağırlıktaydı. O eserler için eser denilebilir mi tartışıldı. Geleceğe kalmayacak, o gün için yapılmış bir başka sanat ortamında bir daha sergilenmeyecek olan ürünlerdi. Öte yandan İstanbul Beyoğlu resim galerileri kapanmış durumda. Resimde postmodernizm, boş bir tablonun camına konan sineklerin bıraktığı pisliği çağdaş sanat olarak sunmaya kadar varabiliyor. Kırmızı boş bir tablo çağdaş sanat eseri sayılabiliyor. Çağın gereği budur yutturmacası boş çerçeveleri sanat eseri diye sattırıyor. Almanya'da Modern Sanatlar Müzesi'nde ziyaretçilerin en beğendikleri eşyalarını duvara fırlatıp parçalaması isteniyor. Duvara fırlatma işini yapan bir makine sanat eseri olarak sunuluyor. Cumhuriyet 31.1.2004. Makineye Dost Ateşi adını vermişler. Bu deyim Irak'ta Amerikan askerlerinin yanlışlıkla İngiliz askerlerini vurdukları durumlarda kullanılıyordu. Neoliberal ekonominin ideolojik bombardımanı sanat müzelerine kadar girmiş durumda. Eğitim programlarında resim dersini kaldırıp yerine bilgisayarda animasyon çizimini getirmeyi hedefleyen müfredat değişikliği dönemi resim sanatı bitirilişinde son aşama olarak görünmektedir. Mimaride. Mimaride kirlenme tarihsel olarak diğer sanatlardan önceye rastlar. Postmodernizme ilk isyan edenler mimarlar olmuştur. Şehirlerin çevresini kuşatan gecekondular, daha sonra bu gecekonduların ortasında yükselen gökdelenler gibi. Sahilleri kaplayan beton bloklar, doğayla uyumsuz binalar, örneğin Mersin sahillerindeki çok katlı yazlık siteler, denizden gelen nemli rüzgarı kestiği için arkada kalan limon ve narenciye bahçelerini perişan etmiştir. Büyük şehirlerde, ana caddelerde 10 katlı binaların hemen bir arka sokağında 4 kattan fazlası yasaktır. Şehir planlamada mimarların rolleri sıfırlanmış, kapkaççı müteahhitlere teslim edilen şehirler estetikten uzak beton yığınlarına dönüşmüştür. Konya'da yıkılan binada ve depremlerde yıkılan pek çok binada görüldüğü gibi betonun içi de boşaltılmıştır. Bir kez sanatın içi boşalmaya başladı mı malzemenin de içi boşalır, bunu gördük. Binayı giydirme adıyla yapılan inşaatların binaları insansızlaştırma olduğu görülmektedir. Bina dışarıdan simsiyah korkuluk gibi durmakta ve içinde insan olduğu hissettirilmemektedir. Bu postmodern binalar insana korku duygusu vermekte, dışarıdaki insanı bu binanın içine ulaşamaz duygusuna sevk etmektedir. Sanatı insandan soyutlama, teknolojiyi insanın önüne geçirme taktiği burada karşımıza çıkmaktadır.